Merhabalar. Bugünkü derin dalışımıza oldukça şaşırtıcı, hatta biraz da üzücü bir olayla başlayalım diyorum. Şöyle düşünün. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yani TSK'dan ihraç edilmiş genç teğmenler var. Onları gerçekten evladı gibi gören avukatlarından birinin oğlunun düğünü var. Hem de ordu evinde. Teğmenler davetli ama içeri giremiyorlar.
Evet, bu Müyesser Yıldız'ın köşe yazısında dikkat çektiği bir konu. Oldukça çarpıcı gerçekten.
Aynen, işte elimizdeki bu kaynak bu ve buna benzer birkaç başka olayı da anlatıyor. Bizim buradaki amacımız da hani bu tür idari kararların, yasakların arkasında ne var tamam ama daha çok bireyler üzerinde nasıl kişisel, nasıl dokunaklı etkileri oluyor bunu anlamak. Hadi biraz açalım bu konuyu.
Şimdi bu bahsettiğimiz teğmenler hatırlarsınız belki o mezuniyet töreni sonrası kendi aralarında subay andını okuyup Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen gençlerdi.
Evet, o olay çok konuşulmuştu.
Aynen. Şimdi karşılaştıkları durum mesleki bir cezanın çok ötesine geçmiş durumda. Yani sosyal hayata doğrudan müdahale eden beklenmedik bir kısıtlama bu. Bu da bize gösteriyor ki TSK ile ilişiği kesilme süreci sadece idari değil, çok daha farklı katmanları olan bir durum.
Evet, yazıda anlatılan detaylara göre teğmenlerin gönüllü avukatlarından biri geçmişte Ergenekon davasında hapis yatmış bir isim, Gazi Üsteğmen Avukat Serdar Öztürk. Öztürk, oğlu için ordu evinde bir düğün yapıyor ve tabii ki bu gençleri de davet ediyor, manevi oğulları gibi gördüğü için. Ama sonra ne oluyor? Genelkurmay'dan bir talimat geliyor, davetli listesini gönderin diye.
İşte orada işler karışıyor. Listede teğmenlerin isimlerini görünce avukata bildiriliyor ki TSK'dan atıldıkları için bu kişiler tesise giremez.
Peki bu yasağın, yani bu kadar katı bir kuralın bir başlangıç noktası var mı? Nereden çıkmış bu?
Var, evet. Onun da ilginç bir hikayesi var yazıda anlatılan. Yazar emekli Albay Orkun Özeller olayına işaret ediyor.
Özeller, o İncirlik'teki madalya retmetme olayıyla tanınıyor, değil mi?
Evet, o olay ve emeklilik sonrası yaptığı eleştiriler nedeniyle sosyal tesislere girişi zaten yasaklanmış bir albay. Şimdi Özeller bir tanıdığının düğününe, ordu evindeki bir düğüne sivil kimliğiyle katılıyor. Sonra da bunu sosyal medyada biraz da ironik bir dille komedi gibi notuyla paylaşıyor.
Eyvah.
İşte o paylaşım bir nevi bardağı taşıran son damla oluyor galiba. Ondan sonra ordu evlerindeki düğünlerde davetli listelerinin Genelkurmay tarafından tek tek kontrol edilmesi ve TSK'dan atılanların misafir bile olsalar içeri alınmaması uygulaması başlıyor. Yani bir sosyal medya paylaşımı bugünkü bu katı yasağın temelini atmış gibi görünüyor.
Avukat Öztürk tabii bunu öğrenince perişan olmuş, yazıda öyle anlatılıyor. Düğüne çok az bir zaman kalmış, mekanı değiştiremiyor.
Mümkün değil tabii o saatten sonra.
Mecburen teğmenlere durumu anlatıyor. Gençlerin tepkisi de hem büyük bir üzüntü hem de bir tür, nasıl desem, isyan içeriyor. İçlerinden birinin sözleri var ki durumu çok net özetliyor aslında.
Ne diyor?
Diyor ki, zoruma giden şu, düğün ya düğün, sanmıyorum Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı'nın kararı olsun. Alttaki kraldan çok kralcıların işidir. Tamam, kabul ettim, beni TSK'dan attınız. İyi de eşimin dostumun düğününe de mi gidemeyeceğim?
Çok insani bir tepki. Yani olayın bürokratik boyutunu aşıp doğrudan kişisel alana dokunan yanını gösteriyor bu sözler.
Kesinlikle. Bir de işin ilginç bir boyutu daha var, makalede ona da değinilmiş.
Evet, o tezat durumu değil mi?
Aynen. Aynı düğüne, yani teğmenlerin alınmadığı düğüne, geçmişte Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla yargılanıp hapis cezası almış olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katılabiliyor.
Burada yazarın derdi Özdağ'ın katılması değil aslında. Daha çok hani TSK'dan ihraç edilmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu ve kuralların uygulanmasındaki tutarlılık meselesini sorgulatmak.
Devam ediyor. Yani belki de beraat edip geri dönecekler.
Evet, o da var. Yani bu durum ilişiği kesilme statüsünün yarattığı sosyal engellerin belki de diğer bazı hukuki durumlara kıyasla ne kadar keskin, ne kadar katı olduğunu gösteriyor bize.
Yazıdaki tek örnek bu da değil. Bir olay daha aktarılıyor. O da balyoz davası süreciyle ilgili. Biliyorsunuz o süreçte cezaevindeyken kanser olup hayatını kaybeden Tuğamiral Cem Aziz Çakmak vardı.
Evet, rahmetli Amiral Çakmak.
Vefatının 10. yılında Karaca Ahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenleniyor. Ve bu törene ilk kez polis geliyor.
İşte bu da gerçekten düşündürücü. Anma bitiyor, polis memurları merhum amiralin eşi Sevgi Çakmak'a yaklaşıp şunu soruyor. Katılımcılar arasında muvazzaf asker var mıydı?
Neden soruyorlar bunu?
İşte yazarın yorumu da burada devreye giriyor. Diyor ki, bu durum muvazzaf personelin, yani halen görevdeki bir askerin, eski bir silah arkadaşını, üstelik mezarı başında anmaya katılmasının bile artık bir tür fiili suç gibi ya da en azından sakıncalı bir eylem olarak görülebileceğine işaret ediyor olabilir.
Yani bir tür gözdağı mı yoksa sadece bir kayıt tutma mı belli değil ama tedirgin edici.
Kesinlikle. Yani bu tür bir kontrol, bir sorgulama hali, kurum içindeki o dayanışma, vefa gibi duygular üzerinde ister istemez bir baskı unsuru yaratabilir potansiyel olarak.
Peki, toparlayacak olursak, Müyesser Yıldız'ın aktardığı bu örnekler, bu olaylar bize ne söylüyor? İlk bakışta böyle idari, güvenlik odaklı ya da disiplinle ilgili gibi duran kurallar, uygulamalar var. Ama bunların insanların en temel, en insani anlarında, işte bir düğün gibi, bir anma töreni gibi, nasıl beklenmedik, nasıl üzücü engellere dönüştüğünü görüyoruz.
Aynen öyle. Daha geniş resme baktığımızda ise özellikle TSK gibi köklü, hiyerarşinin ve aidiyet duygusunu çok güçlü olduğu kurumlarda disiplin anlayışı, güvenlik kaygıları ve bireysel haklar arasındaki o çok hassas dengeyi görüyoruz aslında. Alınan kararların, yapılan uygulamaların sadece idari sonuçları olmuyor. Aynı zamanda çok derin manevi, psikolojik ve tabii sosyal etkileri de ortaya çıkıyor. Bu olaylar işte o etkilerin çok somut, yaşanmış örnekleri gibi duruyor önümüzde.
Peki tüm bunlar size ne düşündürüyor? Yani bu tür bazen TM'nin de dediği gibi kraldan çok kralcı diye nitelenebilecek katı uygulamalar ya da bu türden denetimler bir kurumun mevcut ve eski mensupları arasındaki o görünmeyen bağları, o dayanışma ruhunu, morali ve en nihayetinde kuruma olan bağlılık hissini uzun vadede sizce nasıl etkiler? İşte bu da helalde üzerine biraz kafa yormamız gereken bir soru olarak kalıyor.